Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi bakalım gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında 6.8 büyüklüğündeki Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından insanlığımızı sorguladık. Üstelik bunu yaparken hani birilerinin yaptığı, topluma da yapmalarını dikte ettirdiği şekliyle kendi cephelerimizden değil, biraz daha dışarıdan bakarak. Hatta yayının fotoğrafında kullandığımız o güzel, dünya güzeli köpeğin gözünden bakarak yapmaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz şimdi gazeteleri konuşacağız. Gazetelerde ne var ne yok. Medyayı konuşacağız. Deprem gerçeği üzerinden medyayı konuşacağız. Aşağıdaki 3 noktaya dokunmasını rica edeceğim Periskop izleyicilerinden. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım ki diğer dostlar da gelsin. Hep beraber oturalım, konuşalım. Neyiz? Ne oluyoruz? Nereye kadar geldik? Bir görelim. Şimdi ilk yayınınız oldukça rahatsız etti Ünsal Bey. Sağ olun yazmış. HS Kayarumuzlu izleyici. Rahatsız olacağız. Biz burada her sabah bir araya geliyoruz ama mutluluk için bir araya gelmiyoruz ki. Buradan hatta çoğu zaman mutsuz ayrılacağımızı biliyoruz. Ama ayrılırken hepimizin kafasındaki şey aynı. Biz gerçekleri konuştuk diye ayrılıyoruz. Burada bütün değerlendirmeler de böyle yapılıyor zaten. Hani ben kendime yakın insanları seçerek, görüşüme yakın insanları seçerek onlar üzerinden konuşmadım. Konuşmuyorum. Sizlerin de böyle konuşmadığını, böyle düşünmediğini biliyorum. İyi niyetli sorularla ne olup bittiğini anlamaya çalışan insanlarız biz. Yayın arasında mesela bir soru gelmiş. Cemile Hanım, Cemile Baştımar ıslak galiba soyadı böyle. Çünkü hani Türkçe karakter olmadığı için çok anlaşılamıyor. Kumkapı'dan, arkadaki kitaptan, bu haftanın kitabıdır bu gördüğünüz. Kondoskalli'den Kumkapı'yı, Orhan Türker'in yazdığı bir kitap. Sel Yayınları'ndan. Geçen yılın kitabı ama ben uzun süredir okumak için bekliyordum kitabı. 1960'lara kadar İstanbul'da, hani bugün herkesin meyhaneleriyle hatırladığı Kumkapı semti var ya, 1960 yılına kadar, 1960'ların başlarına kadar aslında isterseniz, İstanbul'da Kumkapı'da Türkler, Ermeniler, Rumlar bir arada yaşıyor diye söylemiştim. Demiş ki Cemil Hanım da sağ olsun. Tasada ve Kıvanç'ta Ayrılmak yayınının 12. dakikası civarında izleyicimle gurur duyuyorum diyorum ya. Gurur duyuyorum kardeşim. Bak bir şey konuşurken boş konuşmuyoruz biz burada. Hiç kimse yapmıyor bunu. Ermeniler, Türkler dediniz. Anayasamıza göre herkes, tam cümlesini söyleyeyim. Türkiye'de doğan herkes etnik, dini kimliklerine göre ayrıştırılmadan Türk değil midir? Cemil Hanım'a verdiğim cevabı vereyim. Değil efendim, değildir. Herkes kendini nasıl tanımlamak istiyorsa öyledir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Ermenidir ama kendi böyle tanımlamak istiyorsa öyledir. Öbür türlü dışarıdan yapılan tanımlarla bir yere varmak mümkün değildir. Yoksa insanların tepesine vurarak bir birlik inşa edemeyiz biz. Eğer öyle olacak olsaydı, dünkü HDP yardım tırının Elazığ'a sokulmaması gerekçesine burada bahseden insanların tamamının isyan etmesi lazımdı. Oldu mu öyle bir şey? Olmadı. Olmayacak da zaten. Bunu görüyoruz biz. Anayasalarda yazıldığı şekliyle birilerine bir sıfat vermek doğru değildir. Uygun falan da değildir ayrıca. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Tanımlarımızı kendimize göre yapıyoruz. Hepimiz. Bakın burada daha önce de çok konuştuğumuz şey. Hani insanlar anlatıyorlar ya, biz 4,5 sene önce konuştuk bunu. Kürt açılımı, Kürt dostluk projesi bilmem ne. Ya kardeşim, burada bir Türk açılımı da yapılması gerek. Ben açık yüreklilikle söyledim. Kendinizi Kürt olarak tanımlarsanız bu ülkede çok böyle demokrat oluyorsunuz. Türk'üm dediğiniz anda faşist diyor insanlar. Değil. Ben Türk'üm mesela. Ben Türk'üm kardeşim. Ne yapayım? Değil mi diyeyim? Ama insanların kendilerini nasıl tanımladıklarını unutmayalım. Onlara bu hakkı tanımak zorunda olduğumuzu. Üstelik bunun bizim hani tanımamızla da çok alakalı bir durum olmadığını bilelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Ermenidir o insan. Öyle tanımlamak istiyorsa. Bunda bir sıkıntı yok ki. Hepimiz doğru tanımlar üzerinden gitmek zorundayız. Bakın tam da açtığınız yerden ilerleyelim. Çünkü bugün size medyadaki nefret dilinin nereye gittiğini de anlatacağım bu bölümde özellikle. Bir örnek vereceğim. İnsanlar gözden kaçırdılar bunu. Herkes gözden kaçırdı. Şu dakikaya kadar çok anlatılmadı, konuşulmadı. Mesela bu nefret insanların gözünü öyle bir bağlayabiliyor ki, iktidar yandaşlığı, iktidar şakşakçılığı o kadar bağlayabiliyor ki, var olan muhabir ruhunu bile kaybedebiliyor insanlar. Bugün Abdülkadir Selvi'nin köşesinde aynen şöyle yazmış. Bakın insanlar bunu ya çok basit algılıyorlar. Tam da işte konuşmamız gereken hikaye. Deniyor ki Marmara depreminden bahsediliyor. Çünkü burada anlatılmaya çalışılan şey şu. Marmara depreminde krizi iyi yönetemedik. Biliyorsunuz son iki günde böyle yalan başladı. Bundan bahsediyor artık şakşakçıların tamamı. Marmara depremi iyi yönetilemedi. O zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit millete liderlik yapamamıştı. Cumhurbaşkanı olmanın Migros'ta alışveriş arabasını kendi kullanmak, başbakan olmanın kırmızı ışıkta beklemek olmadığını o zaman öğrenmiştik. Ya güzel kardeşim, bir şey soracağım sana. Nefretin gözünü bu kadar mı bağladı? Marmara depremi olduğunda Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı değildi ki. Değildi. Üstelik o dönemi muhabir olarak seninle yan yana yaşadık. Bak sen bunu, bu sadece bir klavye hatası falan değil. Nefret gözünü o kadar bürümüş ki senin. O kadar yapışmış ki gözüne ve içine nefret. İktidar yandaşlığı. Ne dersen de o kadar yapışmış ki tarihi gerçekleri çarpıtıyorsun. Kafan bunu anında siliyor. Psikiyatri de buna lüpsus deniyordu galiba. Hani kafa bir yerden sonra birleştirmeye başlıyor. Ne olur bu yayını izleyen hekimler, bilgilendirsinler. Yanlış bir şey söylemek istemem haddimi aşıp. Ama galiba lüpsus deniyordu buna. Ya yalan burada söylenen. Ahmet Necdet Sezer Mayıs 2000 tarihinde seçildi. Hatta bakın bunu şuradan bile anlamanız mümkün. Bakın şundan çok net anlayabilirsiniz. Hatırlayacaksınız Mayıs ayından önce Nisan ayı içinde mecliste seçimler yapılmaya çalışıldı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığına karşı olanlar tamamen kıçlarından bir bahane uydurdular. Tamamen kıçlarından uydurdular bunu. 367 kararı ve ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilirdi, seçilmezdi bilmem ne bilmem ne. Buradan abuk sabuk şeyler konuşarak anlattılar, geldiler ve biz seçimi 27 Ağustos tarihinde yapabildik. Yani Mayıs, 16 Mayıs, 17 Mayıs tam hatırlamıyorum ama Mayıs 2000 tarihinden 28 Ağustos'ta görevi devrettiği güne kadar Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanıydı. Burada olan ne biliyor musunuz? Nefret işte bu. Şakşakçılık bu. Hani hep size anlatıyorum ya. Bu yayını izleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlar. Lütfen siz de aynı şeyi düşünün. İstediğiniz oy verin bana ne? İstediğiniz lideri destekleyin bana ne? Ama burada benim yanımda duracaksınız. Bu tarihi bir gerçeklik çünkü. Sizi de rahatsız etmeli. Ve bu tarihi gerçekliğin çarpıtılma gerekçesi sadece gözü bağlayan nefret, sadece şakşakçılık. Bu basit bir klavye hatası değil. Çünkü bunu düşünüyorsunuz. Hemen aklınıza bu geliyor. Hemen. Onlar yönetemedi. Evet, reis çok iyi yönetti. Alakası yok. Alakası yok. Televizyon ekranlarına çıkıp herkesin seni verdiğini, herkesin bu görüntüyü paylaştığını bildiğin bir yerde insanları şikayet etmek, insanları soruşturmayla tehdit etmek midir yöneticilik? Değil. Hepimiz hakkımızı arayacağız kardeşim. Hepimiz arayacağız. Deprem siyasi mi? Deprem siyasi değil. Ama deprem paralarının yönetimi siyasi. Madem bu kadar meraklısın siyaset yapılmamasına, yapma. Sana bir cenazede eline mikrofon uzatan Diyanet İşleri Başkanı'na de ki burası yeri midir? Hadi yapsana. Hadi yap, bir kere yap ya, bir kere yap. Bak ne olacak biliyor musunuz burada? Bu yazı üzerinden normalde ayakkabısını bağlayacak becerisi olmayan insanlar bu cümleyi alacak ve diyecek ki o gün Sezer neler yaptı? Sezer hiçbir şey yapmadı. Seni çok rahatsız edecek ama Süleyman Demirel de o gün Cumhurbaşkanı. Hadi şimdi anlatsana. Nasıl bağlayacaksın? Öbür taraftan bir medya çarpışması yaşanıyor ya. CNN Türk muhabiri Ferit Demir. Adını da verelim ki doğru bir iş yapalım. Ya kardeşim bir çadıra giriyorsun. Kızılay'ın kurduğu bir çadır. Girdiğin andan itibaren insanlara diyorsun mutlu musun? Mutlu musun? Mutlusun değil mi? Bak mutlu mutlu mutlu ol. İnsanlar bunu tartışıyor. Hayır, burada asıl tartışılması gereken o değil. O soru yanlış. Bununla ilgili özür dedi. Doğru, tamam eyvallah. Ama oraya giriş sırasında yaşanan şey var ya psikoloji. Benim asıl tartışılmasını istediğim bu. Medyadaki rezaletin gerekçesi bu. Bunun özrü falan yok. O kadar belli ki bak ben medyada yöneticilik yapmış bir adam olarak söylüyorum. Samimiyetime inan ve güven. O yayına girmeden önce defalarca kafasına çakılmış. Aman ha olumsuz bir şey gösterilmesin. Ya sen içeri giriyorsun. Kafadan söylediğin şey şu. Oh sıcacık. Oh çayınızı da demlemek üzeresiniz. Altı kaynamak üzere suyunuzun. Birazdan çaylarını da demleyecekler. Sıcacık oturacaklar. Asıl sorun bu. Mutlu musun sorusu benim için zerre kadar önemli değil. Zerre kadar önemli değil. Sen oraya o psikolojiyle giriyorsun. Abdülkadir Selvi'nin bu yazıyı yazdığı psikolojiyle işte. Evet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bak bir medya mensubu olarak gönül rahatlığıyla sana bunu söyleyebilirim. Muhabir kalitesinde sıkıntı var. Bu kadar net söylüyorum sana. Bu kadar net. Muhabir kalitesinde sıkıntı var. Doğrudur. E ne yapalım? Ne yapalım ya? Bunun özürlük bir yönü yok ki. E kardeşim, sana kötü dediğim zaman kötüsün sen. Kötüsün ya, bu kadar basit. Muhabir olarak yetersizsin. Yetmiyor. Hemen ardından saldırılar başlıyor. Ya saçma sapan şeyler de yaşanıyor üstelik. Sen kimsin, sen alana çıktın mı diye sordu adamın teki bana. Vallahi adam lafın gelişi. Adam lafın gelişi. Bana tipin biri bunu sordu. Ben gazeteciyim, sen alana çıktın mı? Ya burada benim kendimi anlatmak için bir derdim yok. Çok merak ediyorsan benim CV'me bakabilirsin. Ama senin anlattığın o şey var ya, hani ölünün üzerinden prim yapmak. Ölünün üzerinden prim yapmak. Eğer o yapılabilecek olsaydı ben defalarca yapardım onu. Burada yine bir yayın meselesiyle anlattım. Bak, hayatımın en zor zamanlarını yaşadım bundan 15 sene önce. Büyük Pakistan depreminde bir hafta gidip Himalaya dağında yattım ben. Yattım. Ben ne aziz bir insanım. Değil. Benimle birlikte başka gazeteci arkadaşlarım da yaşadı bunu. Biz beraber gittiğimiz, orada yaşadığımız insanlar en yakın arkadaşlarımdan biri işte. Kameramanım. 40 yıllık dostum Arif Goriç'le birlikte yaşadık biz orada. 73 bin insan öldü resmi rakamlara göre. Ve ben 6 gece boyunca, 7 gündüz boyunca bir nehrin içinden şişmiş ceset seyrettim, biliyor musun? Hayatta en sevdiğim şeylerden biri. O günden kulağıma küpedir. Mala bağlanmamak. İnsan yaşadıklarından alıyor ya bunu. Mala bağlanmamak. Çok sevdiğim ayakkabılarım vardı. Orada atmak zorunda kaldım. Cesede ve ceset parçalarına bastım çünkü. Çok fazla. Hastalık bulaşacaktı. Ama orada hiç kimsenin girip burada ne kadar da güzel yardımlar yapılıyor falan demek aklının köşesinden geçmedi. Senin kötü olma nedenin bu. Mutlu musun sorun ve ardından getirdiğin özür beni ilgilendirmiyor. Gerçekten ilgilendirmiyor. Çok iyi insandır. Ne yapalım? Ne yapalım? Yani tanıdık iyi biri varsa eş olarak mı isteyelim? Birlikte ortaklık mı yapalım? İyilik değil burada sorun olan. Senin muhabir olarak nerede oldun? Kafanda o çadırın içine girerken her şeyi olumlu anlatmalıyım tribin. Değil kardeşim ya. Ya deprem yaşanmış. İnsanlar yakınlarını kaybetmiş. Evlerini, barklarını, belki birikimlerini kaybetmişler. Canlarını kurtarmışlar ama çok büyük bir korku yaşamışlar. Sen bunu yapamazsın ki. Kötülük gerekçesi bu. İnsanların kafasına sokma gerekçesi bu. Çok iyi bir insandır Ferit Demir. Eminim öyledir. Ben tanımıyorum. Ama muhabir olarak son derece yetersiz. Son derece başarısız. Son derece başarısız üstelik. Ve bu gerçek, konuşulacak. Bu yapılan bir dil sürçmesi falan değil çünkü. Özür dilediği konu da değil. Kendisi diyor ki mutlu musun sorusunun yanlış olduğunu ben de anladım. Sormamam gerekirdi. E tamam, eyvallah. Ama o çadıra girişteki psikolojin nedir kardeşim? Bana bunu anlat. Ben öbürünü tartışmıyorum ki. Bana ne? Sen içeri öyle bir çeyle giriyorsun ki üstünü kurum tüyle. Hemen. Her şey çok iyi. Sıcacık bak burası. Çay da demleniyor. E ne yapalım? Toplu olarak yerleşelim o zaman oraya. O zaman bana şunu söyle. Sana ses çıkartmayan arkadaşların, arkadaşlarımız, ortak dostlarımız, sana ses çıkartmayan ortak dostlarımız niye bağırdı daha önce bir bakan deprem çadırının önünde aynı şeyi söylediğinde? Vallahi burası ne kadar güzel ya, biz de mi buraya yerleşsek dediğinde? Niye bağırdılar? Hiçbir farkı yok ki bunun. Herkes bulunduğu yerden taş atıyor diye bunun için söylüyorum işte. Bir sürü çapsızın seni, arkadaşlarının desteklemesine ihtiyacın varsa sen bırak zaten bu işi güzel kardeşim, bırak. İnsanlar niye ses çıkartmadı? Hadi açık yüreklilikle konuşalım. Bak ben konuşuyorum. Bana yakın olmasının, tırnak içinde benim tarafımda görünmesinin, neyse o, benim tarafımda görünmesinin zerre kadar önemi yok. Niye? Ya orada doğuda görev yapıyor. Evet, çok zor şartlarda çalışıyor. Evet, bizim de arkadaşımız. Bana ne ya? Bana ne? Özür dileyeceksen, ha bu işte. Üstündeki baskıyı anlatıp özür dile. De ki o çadıra girerken benim kafamı öptüler de. Kötü bir şey söylemeyeceksin de. Hadi söyle. Ya da sus. Sus. Etrafındaki kütleleri de sustur. De ki tamam kardeşim susalım. Tamam susalım. Yaptık bir saçmalık. Susalım. Ama eğer bunu yapmıyorsan geçeceksin bunu. Geçeceksin ya, bunlar hikaye. Muhabir olarak kötüsün. Kötülüğünü söylemekte. Nasıl burada konuştuk daha önce? Hani bugün kahraman ilan edilen muhabirlerden bir tanesi. Türkiye'nin patates, soğanla, Tanzim satışla imtihan edildiği günlerde ne dedik burada? Sen çok mu özledin ucuza sebze meyve almayı diye soran aynı kız değil miydi? Aynı insandı işte. Bunun için konuşuyoruz kardeşim, bunun için. Burası aynı zamanda bir medya okuma sözlüğü olsun diye bunun için anlatıyorum. Ben üstün insan olduğum için değil, ben bu işi yaptığım ve bildiğim için anlatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Buradaki aynı nefret, aynı kör nefret, aynı kafaya oradan yerleşiyor bu kez işte. Girerken çünkü 80 kere diyorlar ki aman Ferit içerisi iyi, tamam mı? Anlat, kötü bir şey anlatma, olumsuzluk pompalamayalım. Niye? Fırça yiyecekler. Uçağa binemeyecek genel yayın yönetmeni. Ahmet Hakan bir daha rüyasında görür orayı ondan sonra. Mecbursun. Özür dileyeceksen bunun için özür dile. Öbürü için özür falan dileme. Olur ya. Ben yanlış soru sordum kardeşim dersin. Ben sormam gereken soruyu soramadım dedim dersin. Ama o zaman taraflı olursun işte. Biz burada bunu gündeme getirmezsek taraflı oluruz. Ben bunu kaldıramam. Anlatabiliyor muyum? Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Nerede çalıştığının, ne iş yaptığının. Hepiniz elinizi vicdanınıza koyun. Hadi. Soru bak, açıkça çok rahatsız edecek bir soru. Aynı şeyi yapan A Haber muhabiri olsaydı Twitter birbirine girer miydi? Efendim? Girerdi değil mi? Peki bugün pek çoğu ya özür diledi artık bu işi kapatalım diyen arkadaşlar aynı cümleyi kullanırlar mıydı? Efendim? Aynı cümleyi kullanırlar mıydı? Özür dilesin kapatırlar kapatalım diye. E o zaman biz neyi konuşuyoruz ya? Herkes haddini de edebini de bilsin. Yapılan iş kutsal bir iş falan değil. Tamam. Yapılan iş ya bir iş ya. Karşılığında maaş alınan bir iş. Abartılacak, şişirilecek bir yönü yok. Ama herkes işini doğru düzgün yapmak zorunda. Eğer yapamıyorsan da eleştirilmeye razı olacaksın. Devam edelim. Abdülkadir Selvi'nin bu çuvallamasını unutmayın. Yazın bunu bir yere. Yazın bunu bir yere kardeşim. Bunu bir yere yazın. Adamın nefretten gözü öyle böyle öyle kör olmuş ki Erdal'cığım çok özür dilerim. Ya görmüyor, yalan söylüyor Leyla ya. Çünkü yazarken beyni atlıyor, zıplıyor. Hemen zıplıyor beyin. 2000 kim cumhurbaşkanıydı? 1999 boş ver onu 2000 desen salla. Değil Ahmet Nezdet Sezer cumhurbaşkanı değil. Sen çok nefret ediyorsun. Sen çok nefret ediyorsun. Bir kim kaçırdım kusura bakmayın. CNN'in de A Haber'den farkı yok diye. Hayır değil. E daha sert örnek vereyim size. Kanal 7'de olsaydı. Ya TRT'de olsaydı ne yapardınız? He? Bugün arkadaşımız o ya. Çok da iyi insandır diyen arkasında durur muydu? Ya yalan söylemeyin. Allah, hakikaten birbirimize yalan söylemeyelim ya. Herkes birbirini tanıyor. Vallahi. Devam edelim. Devam edelim kardeşim. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti ihmal, yoksulluk ve çaresizlik. 39 kişinin öldüğü Elazığ ve Malatya'da yıkım nedeni belli. 39 can kaybı var maalesef. 1607 de yaralı var Elazığ ve Marmara depreminin ardından. Ölenlere başsağlığı ailelerine, ölenlere rahmet ailelerine başsağlığı dileyelim. Sabır dileyelim hepsine. Ama bunu sorgulamaktan vazgeçemeyiz biz. Bunu sorgulamaktan vazgeçemeyiz. Gelişinde bir şutlu kişi var ya boş verin. Niye? E çünkü vazgeçersek bundan sonra yaşananların altından nasıl kalkacağız? İlk yayında konuştuk işte. Deprem siyasi mi? Deprem siyasi değil, deprem doğa olayı. Ama deprem için ayrılan paranın nasıl harcandığı siyasi bir soru ve soracağız bunu. Soracağız kardeşim. Sormak zorundayız. Bizim vergilerimizden topladığınız parayı nereye attınız? Kim? Televizyon ekranına çıkan bakanınız niye söyledi? Duble yollar yaptık o parayla diye. Aynı şey değil ki. Aynı şey değil. Duble yolla aynı şey değil. Elazığ merkezli depremde ölü sayısı 39'a çıktı. 645 bina ağır hasarlı. Dükkanı yıkılan bir yurttaş binanın önceki depremden etkilendiğini belirterek yardım yapılacak dendi. Yapılmadı. İnsanlar mecburen burada oturdu. Binaların temeli yok. Bir karış betonun üzerine bina yapmışlar diye konuştu. Bölgedeki 60'tan fazla köye giden HDP heyetinin raporunda iki kişinin öldüğü Çevrimtaş köyüne kimsenin ulaşamadı. Yurttaşların kendi imkanlarıyla arama kurtarma yaptığı belirtildi. Köylerde çadır, battaniye ve kuru gıda ihtiyacının devam ettiği vurgulandı. Elazığ Valiliği HDP'nin yardımlarının engellendiği açıklandı. İşte bakın insanlıktan çıktığımız nokta burası. İnsanlıktan çıktığımız bir grup insanı insan yerine koymuyoruz. Sonra televizyon ekranları kahramanlık yapıyor. Bakın elleri nasıl parçalanmış Suriyeli kardeşimiz Hasan. Ama Hasan'a sen şimdi Suriyeli kardeşim diyorsun. HDP'nin yardımlarının neden Elazığ'a sokulmadığını sorgulayamıyorsan senin Hasan'a kardeşim demen var ya kocaman bir yalan. Yalan söylüyorsun ya. Tribüne oynuyorsun sen. Halkın malı vakıflara hibe edilmiş. AKP'li belediyeler Sayıştay'a takıldı. Sayıştay İstanbul'daki AKP'li ilçe belediyelerine ilişkin çarpıcı tespitler yaptı. Raporlarda Beykoz Belediyesi'nin kamu yararı olmayan vakfa faaliyetlerini yürütmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için bazı taşınırlarını hibe ettiği belirtildi. Zeytinburnu Belediyesi'nin mülkiyetindeki bazı taşınmazları vakıflara mevzuata aykırı olarak tahsis ettiği tespit edildi. Başakşehir'de çok sayıda işletmenin ruhsatsız çalıştığı ve belediyede usulsüz atamalar yapıldığı belirlendi. Liyakat. Ne güzel değil mi? Otopark oyunu. Mahmutlu Canlı'nın haberi. Lütfen dikkatli dinleyelim. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin ADÜAŞ yasaya aykırı otopark işletmeciliği yaptırdığı ortaya çıktı. Niye? Niye yapmasın? O da parasına bakıyor. Otopark için açık ihale yapılması gerekirken ADÜAŞ otopark hizmetini ikişer aylık süreyle doğrudan temin yöntemiyle aldı. İşte bu kadar ya. Tekstil sanayicisinden itiraf. Türkiye'nin ihracatta 28 milyar dolarla 5. sırada yer aldığı tekstilde iki çalışandan biri kayıt dışı. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş, karların geriye gittiğini belirtip önümüzü göremiyoruz ki hedefi tutturabilelim diye konuştu. Topbaş, pamukta 600 bin ton ithalat olduğuna da dikkat çekerek buna çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Kaç dediğini gördün mü? 600 bin ton ithalat var diyor. Bakan derin uykuda. Profesör Aysel Çelikel siyasal İslam'ın eğitime girdiğini Ziya Selçuk'un hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Vallahi baştan o kadar kredi açmasa mıydınız acaba? Kobe Bryant kazada öldü. Bir NBA efsanesini kaybettik dün gece. Yani Amerika'da Kaliforniya saatiyle sabah saatlerinde, sabah 10 civarında kendisinin de içinde bulunduğu, kendisiyle beraber toplamda 9 kişinin olduğu söylenen bir helikopter düştü ve 13 yaşındaki kızıyla birlikte hayata veda etti. Ölümü açıklandı. Gerçek bir efsaneden bahsediyoruz. Hakikaten gerçek bir efsaneden bahsediyoruz. Neden? Attığı sayılarla, NBA'de kariyer rekorları kırmasıyla, 5 şampiyonluğuyla, 2 olimpiyat altın madalyasıyla falan değil. Gerçekten örnek olmasıyla. Öyle bir sporcudan bahsediyoruz ki bütün dünyada basketbol kelimesinin altına ismi yazıldı. Hepsinin. Çok az insan var. Dün gece biri şöyle bir şey yazmış. Kobe Bryant'ın ölümüyle ilgili bir şey yazmayacak mısın? Ya buranın bir anı defteri olması görüşünden vaz mı geçsek acaba ya? Bu çok çirkin bir şey. Instagram'dan da biri öyle bir şey sallamış. Ot çöp anlatacağına Elazığ depremine bir geçmiş olsun deseydin. Anında şutladım. Anında. Sen kimsin ya? Ne yazacağım sana mı soracağım? Ama orası anı defteri değil. Ayrıca ben yazıyorum onu. Biri demiş ki senin için senin de basketbola merakının gerekçesi değil miydi? Yok bizimki daha eski. Hani yaş 50'yi bulunca bizimki daha eski başkaları vardı. Ama işte Kerim Abdülcabbarlar vardı. Ne bileyim yani bambaşka insanlar vardı ama o değildi. Ama görmek, gözünle şahit olmak müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Magic Johnson'ı, LeBron James'i, Kobe Bryant'ı, Shaquille O'Neal'ı. O kadar insan var ki. Gerçek bir efsaneye veda ettik ya. Dünya için çok büyük kayıp. Hakikaten büyük kayıp. Toprağı bol olsun. Devam edelim. Virüs daha hızlı yayılıyor. Şimdi bu haber hepimizi en çok tedirgin etmesi gereken haber. Elazığ ve Malatya depreminde olduğu gibi. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir açıklama çok daha ağır bir açıklama. Çünkü dediler ki asemptomatik şekilde de yayılabilir. Yani belirti göstermeden de. Larry Bird var tabii mesela Murat Bey yazmış. Larry Bird var. Asemptomatik şekilde de yayılabilir. Yani belirtileri görmeyebilirsiniz. Bütün dünyada böyle bir koronavirüsü çılgınlığı yaşanıyor şu anda. Acayip bir salgın var çünkü. Çözüm? Vallahi çözüm medeniyet. Nedir medeniyet? İnsanların yüzlerine karşı öküz gibi hapşırmamak. Eğer bir hastalık taşınıyorsa bir kağıt maskeyi buruna hemen bağlayabilmek. Toplu taşım araçlarını kullananlar için sıkça elleri yıkayabilmek. Sarılıp şapur şupur öpüşmemek. Bunlar medeniyet mesela. Eğer bunu yapabilirsek en azından ilk önlemleri almış olacağız. Kalanı, vallahi diyorlar ya önce tedbir sonra tevekkül. Kalanı konuşursan siyasi konuşma. Sen de konuşma o zaman. Sen siyaset yapma, insanlar da siyasi konuşmasın yüzüne karşı. Ya da ağlama. Sabahın manşeti. Farkında ol Türkiye, bizimle uğraşıyorlar. Cahit Berkay Tuğba Kalçık'la konuşmuş. Demiş ki çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Kıymetini bilelim. Dünyanın en güzel ülkesiyiz ama emperyalistler bizimle uğraşıyor. Farkında olmamız lazım. Ya Cahit abi, bence sen de biraz farkında ol be. Hani nereye konuştuğunun, sözlerinin hangi halde kullanılabileceğinin bence biraz farkında olman gerekiyor derim. Derim yani. Bu bana kalırsa önemli. Ama bu kadarla da kalmayacak, kalmamalı. Niye? Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Şimdi buraya sen ne söylersen söyle, onlar alacak, doğrayacak, evirecek, çevirecek ve kendi istediği gibi kullanacak. Haksız mıyım? Emperyalist oyunlar. Mesela o emperyalist oyunlar nedir? Büyük Orta Doğu projesi emperyalist bir oyunudur. Bence öyledir. O zaman Büyük Orta Doğu projesinden, onun eş başkanlarından bahsetmeden böyle bir cümle kurulabilir mi? Bence yapmamak lazım. Hani televizyon ekranlarında abuk sabuk tiplerle tartışma programlarına çıkıp ondan sonra uf ne biçim kapak yaptı falan denilenler var ya. Ha işte bu. Yapma kardeşim, yapma. Bence konuşma. Mahmut bizim kahramanımız. Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmut'un elleriyle kazarak enkazdan çıkardığı Dürdanlı Zülfü Faydin çiftiyle buluşmasında gözyaşları sel oldu. Olur tabii, insanım yani, etkilenir bu buluşmadan. Ama sorum şu. Mahmut neden şimdi senin kardeşin oldu? Ha? Hastanede yatarken Dürdan Aydın'ın sözlerini dinlediniz mi? Hani bizim taş attığımız Suriyeliler var ya diye başlıyor. Hani bizim taş attığımız Suriyeliler. Doğru. Doğru ya. Berbat ve ahlaksızca mesajlar atılıyor. Başkan Erdoğan, başkan Cezayir'e giderken deprem provokatörlerine sert çıktı. Bir tarafta birlik ve beraberliğe gerçekten destek veren halkımız bulunuyor. Diğer tarafta ise karalama kampanyası yürüten fırsatçılar, siyasi istismarcılar var. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok beter, berbat ve ahlaksızca. Doğrudur. Doğrudur. Sosyal medyadan çok ahlaksızca, berbat, rezil mesajlar paylaşılıyor. Vallahi çok haklı Cumhurbaşkanı. Atatürk'e ana avrat söven şerefsizler var. Bir deli var mesela. Deli herif, sıfır numara, düz deli. Düz deli. Sabah 8 akşam 9 sövüp duruyor mesela. Ha, onlardan bahsetmiyor burada. Burada Bernal Elçin'den bahsediyor. Onunla birlikte 19 kişiden bahsediyor sosyal medya provokatörü diye. Ya ama deprem vergisini sorgulamak sosyal medya provokasyonu falan değildir ki. Nerede o paraya? Bak ben de sorguluyorum. Soracağız tabii. O para toplandı. Nerede? Nerede kardeşim? Yol yaptık. Yapamazsın. Yapamazsın. Bu kadar basit. Devam edelim. NBA efsanesi Kobe ve kızı kazada öldü. Çin dünyadan tecrit oldu. Giriş çıkışlar iptal edildi. Etkilenenlerin sayısı 1975 dün akşam saatleri itibariyle Amerika'da da ilk doğrulanmış vakanın ortaya çıktığı duyurulmuştu. Yani dünya acayip bir krize doğru gidiyor. Yeni ve başka bir kriz bu da. Ama şundan bir vaz mı geçsek acaba? Evet yani sosyal medyada iş yapıyor bu cümleler ama yani Silivri şimdi soğuktur kadar sevimsiz, saçma sapan bir cümle haline geldi. Biz nasıl bir damana denk geldik kardeşim? Nasıl oldu? Ne fark edecek? Nasıl oldu? Yani sen bundan önce yaşasaydın 1970'lerin krizleri için aynı şeyi söyleyebilecek miydin? Söyleyecektin de sosyal medya olduğu için, olmadığı için duyurulmayacaktı sesin. Bugün rahat söyleyebildiğin için. Ya bunlar önemli değil kardeşim. Biz nasıl bir döneme denk geldik? Ne yapalım? Kapatıp gidelim mi dükkanı? Biz çok beter bir döneme denk geldik. Evet. Lanet olsun. Çok güzel. Ben artık oynamıyorum. Bu mu? Yapmayın ya. Bunlar çok goy goy ya. Vallahi büyük goy goy. Sözcünün manşeti Kanal İstanbul parasıyla Türkiye kurtulur. Doğru. Doğru. 6,8'lik Elazığ depremi korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Kanal İstanbul için 75 ila 120 milyar lira harcanacağı söyleniyor. Bu parayla başta İstanbul olmak üzere deprem kuşağındaki yaklaşık 35 ilin binaları güçlendirilebilir. Niye yapmıyoruz? Siyaset. Sen yapma o zaman siyaset. Başkası da yapmasın. ABD askerleri PKK'lı hainlerle çay keyfi yaptı. Valla ben gazeteciliğe başladığım dönemden beri şu haberi hakikaten ya da belki daha eski yani sünnet olduğum seneden beri herhalde 9.000. kez duyuyorum. Niye? Hep satacak haberlerden bir tanesi. Çünkü herkesin bildiği bir gerçeği yazdığın zaman insanların hassasiyetlerini kaşıyorsun. Evet, şaşırdın mı? Amerika PKK ile de, YPG ile de, PYD ile de ortak operasyon yapıyor. Ya bugünün devlet başkanı adamlarını açık açık desteklemeye devam edeceğiz demedi mi? Neye şaşırıyorsun? Sen politikanı buna göre uygulayabildin mi? Bunu uygulamayan yöneticilerine ses çıkartabildin mi? Bana bunu anlat. Sürekli goy goy. Al bak, çok acı haber. Köprüde dehşet. İstanbul'da bir suç makinesi dehşet saçtı. 19 ayrı suçtan sabıkası olan Mehmet Keleş, ki suçların arasında uyuşturucu kullanma, küçük yaşta çocuğa cinsel taciz, ayrıca cinsel taciz, tecavüz girişimi, silahlı adam yaralama, 19 suçu var. Dışarıda ve kız arkadaşıyla arabada giderken kavga ediyor. Elindeki bıçağı kızın kalbine sokuyor. Ondan sonra da arabayı durduruyor. Bu arada bir motosiklet çarpıyor arabaya. İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde atlıyor hemen koşup korkuluklardan aşağı. Onun cesedini de Üsküdar'da buluyorlar. Kadına şiddet. Buyurun. Al. Erbaşların görümce gelin talihi. Dikkat. Diyanet İşleri Başkanı'nın kardeşi Metin Erbaş'ın kızı ve gelini Ordu Üniversitesi'nin sınavını 17 ve 18. sırada kazandı. Bak, bu çok önemli haber. Bu arada biliyorsun, kardeşinin atamasının da usulsüz olduğu, kardeşinin lise mezunu olduğu ortaya çıkmıştı. Fark eder mi? O da gelini görümce almış ikisini işe. Ne diyordu donlu paçalı pislik? Kardeşsiniz siz, birbirinizin kötülüğünü ifşa etmeyin. Bir gün bilim uyarıyor manşetiyle çıkmış bugün. 6,8'lik Elazığ depremi Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Daha önce yaptığı uyarılar dikkate alınmayan yer bilimleri profesörü Naci Görür tehlikeli olan bölgeleri sıraladı. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Ya insanlar işlerine geldiği gibi yaklaşıyor diyorum ya. Tayyip Erdoğan Afrika'ya yaptığı seyahatten önceki konuşmasında depremle ilgili cümlesine nasıl başladı? Hiç dikkatinizi çeken oldu mu? 6,8'lik ne depremi dedi? İçinizde duyan var mı? Hadi bekliyorum. YouTube'dan da buradan da yazın. 6,8'lik ne depremi dedi? He? Herhalde duymuşsunuzdur. Bir tek benim dikkatimi çekmiş olamaz. Benim izleyicim çok dikkatlidir. Böyle şeyleri niye böyle dedi diye bakar mesela. Çünkü orada sorulan sorunun ardından böyle bir cümle kurdu. 6,8'lik nokta nokta depremi dedi. Oysa biz bunun üzerine çok hassasiyetle durulduğunu görmüştük daha önce. Elazığ'dan Elaziz diye bahsedebiliyorsanız eğer, Elaziz depremi dedi çünkü. Elaziz depremi. O zaman neden mesela Tunceli yerine Dersim diyenlere kızıyorsunuz? Niye söylüyorsun kardeşim böyle bir şeyi? Ama hem sen kendin söylüyorsun, ondan sonra da başkalarına kızıyorsun. Elaziz değil ki oranın adı. Elazığ. Evet, tarih ismi Elaziz. İnsanlar da öyle anlıyor. Ama sen başkasına söylediği zaman etmedik hakaret bırakmıyorsun. O zaman tamam, Tunceli yerine Dersim diyenlere kızma. Kızma. Kızma kardeşim, hakkın yok. Diyarbakır demeyip Ahmet diyenlere kızma. Herkes kendi cephesinden, ya herkes kendi cephesinden konuşuyor Türkiye'de. Rahat rahat sallıyor herkes. Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı Bingöl Karlıova'da birleşip çatal yapıyor. Bu faylar boyunca depremler meydana gelebilir. Doğu Anadolu fayı üzerinde mesela Maraş'ın güneydoğusu Türkoğlu civarı. Orada en son deprem 1513'te olmuş. Sene 2020'ye geldi. Daha deprem yok. Burası da riskli. Ve benzeri başlıklar Naci Hoca'nın, Naci Görür'ün söyledikleri. 76 bina yerle bir oldu. Evet, 645 bina ağır hasarlı şu anda. Önlem almak yerine imar affı çıkartıldı. Erdoğan hükümetinin depreme karşı etkin bir sınav verdiğini iddia ederken uzmanlar imar affı gibi uygulamalarla büyük hatalar yapıldığını belirtiyor. DPT uyardı ama kapatıldı. Habere dikkat. Ozan Gündoğdu'nun haberi. Küçücük bir haber ama önemli. Devlet Planlama Teşkilatı DPT 17 Ağustos depreminin ardından hazırladığı kalkınma planında depreme özel bir başlık açtı. Onlarca uyarıyla hükümet kulağını tıkadı, yetmedi. DPT 2011'de lağvedildi. DPT nüfusun İstanbul'da yoğunlaşmaması gerektiğini vurgulamıştı. Ne olacak o zaman? Biz İstanbul depremi yaşandığında diyeceğiz ki hep beraber, imtihan. Tevekkülle kabul edeceğiz. Yok kardeşim öyle bir şeye. Yok, öyle bir şey yok. Hiç kimse seni düşündüğün gibi düşünmek zorunda değil. Hiç kimse, ben değilim mesela. İmtihan. Yok, bu imtihan falan değil. Bir takım pisliklerin sosyal medya üzerinden geldiği gibi duvara dokun bilmem ne suresi oku. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor. O zaman bak, şunu bana anlatman gerekirdi. Çok basit düşün. Aynı deprem Los Angeles'ta yaşanıyor. 7.1 üstelik, daha şiddetlisi, bu kadar insan ölmüyor. Japonya'da yaşanıyor. Binalar sallanıyor sadece. Çökeneden yok. Ne yapıyor onlar? Sure mi okuyorlar? Alakası yok. Yalan söylüyorsun ya. Resmen yalan söylüyorsun. Bir takım pislikler sosyal medya üzerinden anlatıyor. Bir soytarı vardı mesela. Nerede o? Hani deprem geliyordu, depremi yönlendirmişti başka yere, hatırlıyor musunuz? Depremin geldiğini bir çevirdim falan. Nerede şimdi o? Kafası mı basmıyordu onun? Bu kadar insan, bu kadar insan boşuna mı öldü? 39 kişi. İnanma kardeşim, bak inanma. Bilimdir. Her şeyin öncüsü bilimdir. Sen dindar olmak istiyor musun? İnan samimi duygunda, kimse karışmaz. Ben de senin yanındayım. Ama onu hayata geçirmeye, hayata uygulamaya başladığın zaman papaz oluruz seninle. Oluruz, kaçınılmaz. Bak bu da gerekçelerinden biridir. Evrensel sorumlular değil, eleştirenler hedefte. Depreme ilişkin iktidarı eleştirenlere hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştiriler için çok beter ve ahlaksızca ifadelerini kullandı. Savcıların sosyal medyadaki yorumlara yönelik soruşturması da devam ediyor. Bundan sonra gönül rahatlığıyla mesela diyelim ki terbiyesiz diyebilirsin mesela ona. Cumhurbaşkanı da demek ki denilebiliyor. Değil mi? O zaman.